Ayrım 4.
Garone önemli değil, yine de bunu senin yapmış olduğunu açıklamalısın diye karşılık verdi. Garofi bunu yapmaya cesaretinin olmadığını söylediyse de Garone onu kolundan tutup ileri doğru itti. Garofi'nin duruşundan suçlu olduğu anlaşılıyordu. Bir an için onun korkudan yere düşüp bayılacağını sandım. Kalabalıktaki insanlar yumruklarını havaya kaldırıp Garofi'nin üzerine yürümeye başlamışlardı. Garone kalabalığın karşısına dikilip küçük bir çocuğun üzerine 10 kişi gelmeye utanmıyor musunuz diye bağırdı. Bunun üzerine kalabalık durdu. Oradaki polislerden biri Garofi'nin elinden tutup onu yaşlı adamın oturduğu pastaneye götürdü. Adamcağızı görür görmez tanıdım. Kendisi bizim üst katımızda oturan kendi halinde bir memurdu. Halinden epey acı çektiği belliydi. Elindeki mendille gözünü ovuşturup duruyordu. Garofi'ye çabuk ondan özür dile diye bağırdılar. Hırsını alamamış bir grup insan bir anda Garofi'yi iterek yere düşürdü. Tam o sırada durun yapmayın diye bağıran bir ses duyuldu. Bu ses okul müdürümüze aitti. Orada bulunan insanlara kendini tanıttıktan sonra Garofi'yi kolundan tutup yerden kaldırdı. Bunun üzerine insanlar seslerini çıkarmadan beklemeye başladılar. Müdür Garofi'ye çabuk yaşlı adamdan özür dile dedi. Garofi adamcağızın ayaklarına kapanarak ağlamaya başladı. Yaşlı memur bir yandan gözünü tutuyor, diğer yandan da çocuğun kafasını okşuyordu. Bunu gören insanlar yatışmışlardı. Eve dönerken babam bana aynı durumda benim nasıl davranacağımı sordu. Ben de ona kesinlikle aynı şekilde davranırdım diye cevap verdim. Babam benden söz vermemi isteyince sana söz veriyorum eğer böyle bir durum olursa ben de çıkıp o kişiden özür dilerim dedim. Öğretmenler 17 Cumartesi. Garofi bugün öğretmenden azar işiteceğini düşünüp büyük bir endişeye kapılmıştı. Fakat öğretmen bu sabah okula gelmedi. Onun yerine Bayan Cromie geldi. Bayan Cromie öğretmenlerin en yaşlısı. 2 de çocuğu var. Ancak bugün çocuklardan biri hasta olduğu için pek keyfi yoktu. Çocuklar onu görür görmez gürültü yapmaya başladılar. Ama o sakin bir ses tonuyla "Lütfen en azından benim beyaz saçlarına saygı gösterin. Ben sadece bir öğretmen değil aynı zamanda bir anneyim." dedi. Bunun üzerine sınıfta bir daha çıt çıkmadı. Bayan Cromie'nin sınıfına kardeşimin öğretmeni olan Bayan Delcati, Bayan Delcati'nin sınıfına da takma adı rahibi olan diğer bir öğretmen gönderilmişti. Bu öğretmeni rahibe demelerinin nedeni beyaz düz saçları, gözlüğü ve giydiği siyah uzun elbise. En büyük özelliği koridorda yürürken kendi kendine dualar mırıldanmasıdır. Annem onu çok sevimli ve çekingen bulur. Bayan Cromie'nin dışında 3. sınıfların öğretmeni de benim çok hoşuma gider. Kendisi pembe suratlı, genç bir kadındır. Yanağında 2 tane gamzesi, başında kırmızı bir kalem takılı şapkası, boynunda da sarı renkli cam bir haçı vardır. Her zaman şen şakrak halleriyle dikkat çeker. Öğrencileri susturmak için çantasını kuvvetle masasının üstüne vurur. Okulda çocuklar dağılırken küçük bir kız gibi arkalarından koşuşturarak onların sıralarını bozmasını engellemeye çalışır. Öğrenciler paltolarını giyerken birinin yakalarını yukarı kaldırır, diğerinin düğmelerini ilikler. Çoğu zaman onları karşıdan karşıya geçirmek için okuldan dışarı çıkar. Hasta olanlara yanında bulundurduğu ilaçlardan verir. Etrafında sürekli olarak mantosunu çekiştirip duran bir sürü çocuk bulunur. O ise onların başlarını okşar ve yanaklarına öpücükler kondurur. Eve dönerken yüzünde çok mutlu ve güleç bir ifade olur. Kendisi aynı zamanda kız okulunda da resim öğretmenliği yapmaktadır. Okuldan kazandığı parayla annesine ve erkek kardeşine bakar. Yaralının evinde. 18 Pazar. Bugün gözüne kar topu isabet eden yaşlı memurun evindeydik. Kendisi eşi ve oğlu gibi gördüğü yeğeniyle birlikte yaşıyor. Benim evde oturup ders çalıştığım bir sırada babam dersini bitirdiysen yukarı çıkıp beyefendinin gözünün iyileşip iyileşmediğine bakalım dedi. Yukarı çıktığımızda yaşlı adamın karanlık bir odada yatakta yattığını gördük. Sırtına 2 tane kalın yastık almıştı. Yanında karısı oturuyordu. Yeğeni ise evin bir köşesinde oyuncaklarıyla oynuyordu. Adamcağızın gözü bandajlıydı. Babamı görünce çok sevindi ve gözünün birkaç haftaya kadar iyileşeceğini belirtti. Doktorun tedavi için az sonra orada olacağını söyledi. Gerçekten de birkaç dakika sonra zil çaldı. Ancak içeri giren kişi doktor değil Garofi'ydi. Yaşlı adam onu görünce çok sevindi ve neden zahmet edip buralara kadar geldin merak etme ben çok iyiyim dedi. Garofi yaşlı adamın yanına oturdu. Ağlamaklı bir halde ona geçmiş olsun dileklerini sundu. Yaşlı adam da Garofi'ye teşekkür etti ve fazla endişelenmemesini söyledi. Ancak Garofi'nin içi hala rahat etmemişti. Tam kapıdan çıkacakken birden geri döndü ve yaşlı adamın yeğeninin eline bir paket tutuşturdu. Sonra da yıldırım hızıyla dışarı çıktı. Çocuk içeri girip paketi açtığında şaşkınlıktan küçük dilimi yutuyordum. Bu Garofi'nin gözü gibi baktığı pul koleksiyonuydu. Onu yaşlı adamın yeğenine hediye etmesi beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Zavallı Garofi, 2 yıldan beri büyük bir emekle hazırlayıp tamamladığı pul koleksiyonunu özür dilemek amacıyla hiç tanımadığı bir çocuğa hediye edivermişti. Ayın Öyküsü, Floransalı küçük yazar. O 4. sınıfa gidiyordu. 12 yaşında siyah saçlı, beyaz yüzlü, sevimli bir Floransalıydı. Demir yollarında çalışan bir memurun oğluydu. Ailesi çok kalabalık, gelir düzeyleri de çok düşük olduğundan geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Babası çok sevecen ve hoşgörülü biriydi. Yalnız okul konusunda oldukça katı bir tutuma sahipti. Çünkü oğlunun bir an önce okulunu bitirip memur olmasını, sonra da ailesinin geçimine katkıda bulunmasını arzu ediyordu. Bunun için de oğlunu sürekli ders çalışmaya teşvik ediyordu. Yıllar ilerledikçe memur da epey yaşlanmıştı. Ailesi sıkıntı içinde olduğundan kendine bir takım ek işler bulmak zorunda kalmıştı. Evde bulunduğu zamanlar bir yayın evinden aldığı müsvedde kağıtları temize çekiyordu. Ancak bu iş onu oldukça yoruyordu. Oğlu bir gün ona, "Baba, senin gözlerin bu işi yapmana izin vermiyor artık. Bundan böyle bunları senin yerine ben kopya edeyim," dedi. Fakat memur, "Hayır oğlum, şu anda senin derslerin bu işten çok daha önemli," diye karşılık verdi. Oğlu bu tür konularda babasıyla tartışılmayacağını bildiğinden fazla ısrar etmedi. Ancak aklına müthiş bir fikir geldi. Babasının gece yarısı yazı yazmayı bırakıp uyumaya gittiğini biliyordu. Bir gece babası yattıktan sonra onun çalışma odasına girdi. Gaz lambasını yakıp çalışma masasına oturdu ve müsvete kağıtları babasının yazısını taklit ederek temize çekmeye başladı. Bunu yazarken kendini çok mutlu ve istekli hissediyordu. Belli bir süre yazdıktan sonra yorulduğunu anlayınca ışığı söndürüp uyumaya gitti. Ertesi gün babası çalışma masasına büyük bir keyifle oturdu. Hiçbir şeyin farkına varmadan geriye kalan kağıtları kopya etmeye girişti. Yanına gelen oğluna, "Bak görüyor musun Guilio, artık çok hızlı yazmaya başladım," dedi. Çocuk içinden, "Zavallı babacığım, hem ona para kazandırdım hem de kendini daha iyi hissetmesini sağladım," diye geçirdi. Bir sonraki gece Guilio yine aynı şekilde babasının çalışma odasına giderek ona yardım etmeyi sürdürdü. Ancak gece işleri onu oldukça yormuştu. Sabahları çok zor uyanabiliyor, akşamları ise ders çalışırken gözlerini güçlükle açık tutabiliyordu. Bir akşam hayatında ilk defa defterinin üzerinde uyuyakaldı. Babası onu "Hadi gayret oğlum," diyerek uyandırdı. Bunun üzerine uyanıp tekrar çalışmaya başladı. Ancak bir sonraki gün iş iyice çığırından çıkmıştı. Sürekli kitapların üzerinde uyuyor, sabahları çok geç kalkıyor, derslerini ise güçlükle çalışabiliyordu. Bütün bunlar sonunda babasının dikkatini çekti. Oğlunun bu durumu adamcağızı çok endişelendiriyordu. Bir sabah oğluna, "Guilio, bugünlerde sende çok büyük değişiklikler görüyorum. Artık eskisi gibi çalışmıyorsun. Bu durumun beni hiç memnun etmiyor," dedi. Babasının ona böyle çıkışması Guilio'yu çok üzmüştü. Babasını haklı bularak bir daha onun işlerine karışmamaya karar verdi. Fakat aynı günün akşamı babası büyük bir neşe içinde, "Biliyor musunuz, bu ay geçen aya oranla 2 kat daha fazla para kazandım," dedi. Bunu söyledikten sonra elindeki çikolata dolu kutuyu çocuklara uzattı. Kimse böyle bir şeye alışık olmadığı için herkes çok şaşırmış, tabii bu arada çok da sevinmişti. Evdekilerin bu halini gören Guilio kendi kendine, "Babama yardım etmeyi sürdürmeliyim. Artık gündüzleri ders çalışmak için kendimi daha çok zorlayıp gece de babamın kağıtlarını temize çekeceğim," diye karar verdi. O sırada babası, "Daha fazla kazandığım için çok mutluyum ama sen Guilio benim canımı çok sıkıyorsun," diye söylendi. Guilio hiçbir şey söylemeden başını önüne eğdi, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Guilio geceleri büyük bir özveriyle çalışmasını sürdürüyordu. Ancak her geçen gün onun için daha zor oluyordu. Bu iş tam 2 aydır böyle devam ediyordu. Babası sürekli olarak ders çalışmadığı için onu azarlayıp duruyordu. Bir gün oğlunun öğretmeniyle konuşmak için okula kadar gitti. Öğretmen gerçekten de Guilio'nun eskisi gibi dikkatli olmadığını, hatta sıranın üzerinde uyuyakaldığını söyledi. Guilio o akşam eve döndüğünde babasından hiç alışık olmadığı şekilde bir azar işitti. Babası ona, "Guilio, görüyorsun ki ben bütün hayatımı sizlere adadım. Sense bunu dikkate bile almıyorsun. Sen son derece sorumsuz ve aynı zamanda da kalpsiz bir çocuksun," diye bağırdı. Babası bütün bunları söyledikten sonra Guilio bir an için ona tüm gerçeği anlatmayı düşündü. Ancak içi buna el vermedi. İçinden, "Hayır baba, sana hiçbir şey anlatmayacağım. Sana yardım etmek için bütün gerçeği saklayacağım. Ve evde sadece sınıfımı geçmek için ders çalışacağım. Şu anda benim için sana yardım etmek her şeyden çok daha önemli diye düşündüm. Babası ona gün geçtikçe daha da sert davranmaya başlamıştı. Aralarına büyük bir soğukluk girmişti. Evde birbirlerini görmezlikten geliyorlardı. Giulio babasının sıcacık şefkatini ve ilgisini çok özlemişti. Bu arada yorgunluktan ve üzüntüden zayıflamaya ve solgun görünmeye başlamıştı. Bazı geceler bu gece kalkmayacağım diye düşünüyor, fakat daha sonra ailesine yardım edememenin ezikliğini duyup yataktan bir ok gibi fırlayıp kalkarak doğru çalışma odasının yolunu tutuyordu. Bir akşam annesi onu çok kötü ve solgun bir halde görünce Giulio hiç iyi görünmüyor, baksana yüzü bembeyaz olmuş dedi. Babası ona kaçamak bir bakış atıp bütün gününü aylak aylak geçirdiği için böyle oluyor, çalışkan bir öğrenciyken böyle değildi dedi. Annesi fakat şu an gerçekten çok kötü görünüyor diye ısrar edince babası beni hiç ilgilendirmez diye bağırdı. Babasının bu sözü Giulio'yu derinden yaralamıştı. Artık babasının kalbinde bir yerinin olmadığı düşüncesine kapıldı. Kendi kendine ben senin sevgin olmadan yaşayamam babacığım diye iç geçirdi. Sonra yine eskisi gibi derslerine çalışıp çalışkan bir öğrenci olmaya karar verdi. Babasının sevgisini tekrar kazanıncaya kadar onun işlerine karışmaması gerektiğini anlamıştı. Ancak gece olunca alışkanlıktan olacak tekrar kalkıp babasının çalışma odasına gitti. Amacı odaya son bir kez bakıp onunla vedalaşmaktı. Fakat kalem ve kağıdı görünce dayanamayıp işe koyuluverdi. Tam o sırada kolu masada üst üste duran kitaplara çarptı ve kitaplar büyük bir gürültüyle yere düştü. Babasının sesi duyup odaya geleceğinden korktu. Gerçekten de korktuğu başına gelmişti. Koridordan ayak sesleri geliyordu. Ancak biraz sonra sesler kesildi. Bu büyük bir olasılıkla annesi olmalıydı. Giulio dışarı çıkıp baktığında hiç kimseyi göremedi. Rahat bir soluk alıp hızla çalışma masasına döndü ve yazı yazmaya koyuldu. Kulağı bir ara yolda yürüyen askerlerin sert adımlarına, bir arada uzaktan gelen bir köpeğin ulumasına takıldı. Tam o sırada babası uyanmış, onun arkasında belirmişti. Önce kitapların sesine uyanmış, sonra da oğlunun ayak seslerini duymuştu. Giulio'nun büyük bir hızla kendi işini yaptığını görünce olduğu yere çakılıp kaldı. Sonra oğlunun başını okşamaya başladı. Giulio bir anda yerinden zıplayıp bağırdı. Arkaya dönüp babasını görünce baba çok özür dilerim lütfen beni bağışla diye yalvarmaya başladı. Babası ise ağlayarak oğlum asıl sen beni affet şimdi bütün her şeyi anlıyorum dedi. Giulio'yu kolundan tutup karısının yattığı odaya götürdü ve oğlunu büyük bir sevgiyle öp lütfen dedi. Çünkü o tam 4 aydır evine ekmek parası kazandırmak için çalışıyor. Aman tanrım ben onun kalbini kırdım. Lütfen beni bağışla oğlum. Giulio'nun annesi de oğluna büyük bir şefkatle sarıldı ve hadi artık onu yatağına götür dedi kocasına. Babası Giulio'yu kucağına alıp yatağına kadar götürdü. Yorganı açıp yastığı düzelttikten sonra onu yatağına yatırdı. Giulio babasına dönerek teşekkür ederim babacığım ama şimdi lütfen sen de yatmaya git. İnan ki ben çok mutluyum dedi. Giulio bir gece boyunca deliksiz bir uyku çekti. Sabah uyandığında gözlerine inanamadı. Babası bütün bir geceyi onun yanında yanağını onun göğsüne dayamış bir halde uyuyarak geçirmişti. İrade 28 Çarşamba. Bu sabah okulda iki önemli olay oldu. Birinci önemli olay Garofi'nin tekrar pul koleksiyonuna kavuşmasıydı. Üstelik yaşlı adamın yeğeni buna 3 tane yeni pul ilave etmişti. Diğer olay ise Stardi'nin okulda ikinci madalyasını kazanmasıydı. Stardi sınıfta Derossi'nin ardından ikinci geldi. Bu durum sınıftaki herkesi çok şaşırttı. Çünkü babası onu sınıfa ilk getirdiğinde herkesin içinde öğretmene ona çok emek harcamanız gerekecek, anlayışı biraz zayıftır da demişti. İlk günlerde herkes Stardi'nin sınıfta kalacağını düşünüyordu. Fakat o büyük bir hırsla çalışıp herkesin önüne geçmeyi başardı. Başlangıçta ne matematik işlemleri yapabiliyor ne de kompozisyon dersinde tek bir satır yazabiliyordu. Ancak zamanla büyük bir istek ve inatla bunların üzerine gitti ve herkesten başarılı oldu. Artık herkes onun çelik gibi iradesinden söz ediyordu. Stardi gazete makalelerini ve tiyatro eleştirilerini bile okumaya başladı. Cebinde parası olduğunda mutlaka kitapçıya gider ve kendine beğendiği bir kitabı satın alır. Evinde küçük bir kütüphane oluşturdu bile. Stardi sınıfta ne kimseyle konuşur ne de anlatılan bir şeye güler. Ders boyunca elini şakaklarına dayayarak büyük bir dikkatle öğretmeni dinler. Zavallısı derdi. Kim bilir ne kadar yorulmuştur. Öğretmen ona bu sabah başarı madalyasını takarken tebrikler Stardi. Çalışan kazanır dedi. Stardi ise yüzünde en küçük bir tebessüm olmaksızın sırasına döndü ve dersi her zamankinden daha da dikkatli dinlemeye başladı. Ancak en güzel sahne okul çıkışında yaşandı. Babası onun madalya aldığını öğrenince hem şaşırdı hem de çok sevindi. Oğlunun ensesine hafif bir tokat indirerek "Bravo sana oğlum" dedi. Çevrede Stardi'nin dışındaki bütün çocuklar gülüp oynuyorlardı. Stardi ise kafasından yarın sabahki dersi geçiriyordu. Minnet duygusu. 31 Cumartesi. Eminim ki arkadaşın Stardi hiçbir zaman öğretmeninden şikayet etmiyordur. Sense çoğu zaman kızgın bir ses tonuyla öğretmenini acımasızca eleştiriyorsun. Onun neşesiz ve sabırsız biri olmasından yakınıyorsun. Fakat bazen kendinin de sabırsız ve sinirli davranışlarda bulunduğunu unutuyorsun. Söylemek istediğim şu, öğretmenin de bu tür davranışlarda bulunduğu zaman ona hak vermelisin. Onun sizler için ne kadar yorulduğunu hiç unutmamalısın. Çoğu zaman ona mutluluktan çok acı veriyorsunuz. Biliyor musun, öğretmenin kim bilir kaç kez hasta olduğu halde size ders vermeye gelmiştir ve sizler de onun bu durumunu görmezlikten gelip sınıfta gürültü yapmayı sürdürmüşsünüzdür. Öğretmenine saygı göster ve onu sev oğlum. Onu sev çünkü onu ben de çok seviyorum ve kendisine saygı duyuyorum. O bütün hayatını öğrencilerine adamış, onu sev çünkü senin kafanın içini açan, ruhunu eğiten odur. Eğer ona kötü davranırsan ve onu sevmezsen ileride vicdan azabı çekersin. Öğretmenini sev çünkü o İtalya'daki 50 bin kişilik öğretmen ailesinin bir üyesi ve bir bakıma senin eğitiminden sorumlu ikinci baban. Öğretmenler gelecek kuşakları yetiştiren kişilerdir. Onlar senin için akrabalarından sonra ikinci sırada gelmelidirler. Eğer onları da beni sevdiğin kadar sevmezsen bundan hiç memnun kalmayacağımı bilmelisin. Öğretmenini bir akraba gibi sev. Hatta üzüntülü olduğu zaman onu daha da çok sev. Onu sev ve adını her zaman büyük bir saygıyla an. Baban. Ocak. Öğretmenimizin vekili. 4. Çarşamba. Babam haklıydı. Öğretmenimizin neşesiz olması onun hastalığından kaynaklanıyordu. Kendisi okula gelemeyecek kadar kötü olduğundan onun yerine bir öğretmen geldi. Sınıfa 3 gündür farklı bir öğretmenin gelmesi çocukların dikkatini dağıtmıştı. Nitekim bu sabah çok tatsız bir olay yaşandı. Sınıftaki bütün öğrenciler öğretmenin çok hoşgörülü biri olmasından faydalanarak çok gürültü yapıyorlardı. Sınıftaki gürültü bir ara o kadar arttı ki öğretmenin sesi duyulmaz oldu. Müdür iki kere kapıyı açıp baktığı halde sınıftaki öğrenciler bir türlü rahat durmuyorlardı. Sınıf adeta bir pazar yerine dönmüştü. Garone ve Derossi arkadaşlarını susturmak için elleriyle işaretler yaptılarsa da bu hiçbir işe yaramadı. Sınıfta öğretmeni dinlemeye çalışan tek kişi Stardi'ydi. Garofi ise düzenleyeceği Plianko'nun hesaplarını yapıyordu. Diğerleri hem gülüp eğleniyorlar hem de ellerindeki lastiklere ufak kağıt parçaları takarak bunları birbirlerine atıyorlardı. Öğretmenin dayanacak gücü kalmamıştı. Kürsüsüne çıkıp sınıfta "Neden böyle davranıyorsunuz? Sizi azarlamam mı istiyorsunuz?" diye bağırdı. Ancak sınıftaki gürültü kesileceğine daha da arttı. Franti ufak bir kağıt parçasını lastiğe takıp öğretmene fırlattı. Öğrencilerden bazıları kedi taklidi yapıyor, bazıları da aralarında yumruklaşıp duruyorlardı. Sınıfın altı üstüne gelmişti. Birden sınıfın kapısı açıldı ve hademe içeri girip öğretmeni "Hocam, müdür bey sizi çağırıyor" dedi. Öğretmen yerinden fırlayarak sınıftan çıktı. Artık sınıftaki gürültü daha da artmıştı. Garone büyük bir kızgınlıkla yumruklarını sıraya vurup "Hemen şu gürültüyü kesin. Çok yüzsüz, aynı zamanda çok terbiyesizsiniz. İnsanların iyi niyetini kötüye kullanmaya bayılıyorsunuz" diye bağırdı. Sonra da öğretmen sınıfa döndüğünde "Bir kişinin ses çıkardığını duyarsam dışarıda babasının gözleri önünde dişlerini kırarım onu" diye eklemeyi unutmadı. Sınıftaki gürültü bir anda bıçak gibi kesilmişti. Garone etrafa adeta gözlerinden ateş çıkararak bakıyordu. Görüntüsü vahşi bir aslanı andırıyordu. O öğrencilerin gözlerinin içine baktıkça hepsi birer birer başlarını öne yiyorlardı. Öğretmen kıpkırmızı gözlerle geri döndüğünde sınıfta soluk bile alınmıyordu sanki. Öğretmenimiz içeri girip bu durumu görünce çok şaşırdı. Garone'nin ayakta sinirden titrediğini fark ettiğinde sınıfı onu susturduğunu anlayarak ona sanki kardeşiyle konuşurmuş gibi "Sana çok teşekkür ederim Garone" dedi. Stardi'nin kitaplığı. Dün Stardi'nin evine gittim. Bana kitaplığını gösterince onu gerçekten çok kıskandım. Ailesi çok zengin olmamasına rağmen Stardi biriktirdiği harçlıkların hepsini kitaba yatırarak evinde çok güzel bir kütüphane oluşturmuş. Kendisine hediye edilen bütün kitapları çok iyi koruyor ve onları büyük bir özenle kitaplığına yerleştiriyor. Babası ondaki bu büyük kitap merakını fark edince ona bu kitaplığı satın almış ve Stardin'in zevkine göre rengarenk boyamış. Kitaplığın içindeki bütün kitaplar çok düzgün ve güzel duruyorlar. Raflarda birçok macera, gizli ve şiir kitabı var. Stardi kitaplarını yerleştirirken renk uyumuna da çok önem vermiş. Beyaz kitapların yanına kırmızı, sarıların yanına siyah, mavilerin yanına ise yine beyaz kitaplar koymuş. Kitaplara uzaktan bakıldığı zaman gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Stardi canı sıkıldıkça kitapların yerlerini değiştirerek vakit geçirdiğini söylüyor. Tıpkı bir kütüphane memuru gibi hangi kitabın nerede olduğunu gösteren bir katalog bile hazırlamış. Devamlı kitaplığının etrafında dolaşıp ya birkaç kitap karıştırıyor ya da onların tozunu alıyor. Benim kitaplarımın hepsi yıpranmıştır. Oysa Stardi'nin cildi eskimiş tek bir kitabına rastlayamadım. O her yeni alınan kitaba bir hazineymiş gibi bakıyor. Orada olduğum süre içerisinde kitaplarından başka hiçbir şey göstermedi. Babası bir ara yanımıza geldi ve Stardi'nin sırtını sıvazlayıp başını okşadı. Sonra bana dönüp Stardi büyüyünce adam olacak galiba ne dersin dedi. Stardi beni kapıdan geçirirken onun yüzüne şöyle bir baktım. Karşımda sanki yetişkin bir insan duruyordu. Eve dönünce babama Stardi'yi hiç anlamadığımı, pek akıllı bir çocuk olmamasına karşın onun beni etkilediğini söyledim. Babam fakat o kişiliği olan bir çocuk diye karşılık verince ben de onu çok haklı buldum. Stardi ile birlikte olduğum süre içerisinde onunla ne doğru düzgün konuştuk ne de eğlendik. Buna rağmen vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım dedim. Babam da orada onunla beraber vakit geçirdin çünkü onu takdir ediyorsun diye karşılık verdi. Demiryolu işçisinin oğlu. Ben Stardi kadar bir demiryolu işçisinin oğlu olan Prekosi'yi de takdir ediyorum. O küçücük boyu, hüzünlü gözleri ve ürkek haliyle herkesin sevgisini kazanmıştır. Prekosi çok çalıştığı için hep yorgundur. Babası eve her zaman sarhoş gelip onu döver. Sonra da defterlerini havaya savurur. Zavallı çocuk okula çoğu zaman şiş bir gözle gelmek zorunda kalır. Arkadaşları ona yine babandan dayak mı yedin diye sorunca o babasına toz kondurmamak için hayır bu doğru değil der. Öğretmen ona bu sayfayı sen mi yaktın dediği zaman hiç tereddüt etmeden evet ben yaktım diye karşılık verir. Oysaki herkes babasının masayı devirdiğini, yere düşen gaz lambasının da alev alıp kağıtları tutuşturduğunu bilir. Prekosi benim oturduğum evin çatı katında oturuyor. Bizim kapıcı olup biten her şeyi anneme anlatır. Kız kardeşim Silvia bir kez babasının Prekosi'yi dil bilgisi kitabı almak için para istedi diye dövdüğünü duymuş. Zavallıcığın babası bütün gün içer ve hiçbir işte çalışmaz. Ailesi kıtlık içinde kıvranır durur. Prekosi sınıfta kim bilir kaç kez Garone'nin verdiği bir ekmek parçasını dişlemiştir. Onun bu halini bilen birinci sınıf öğretmeni de kendisine zaman zaman meyve getirirdi. Fakat Prekosi aç olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiklerini belli etmek istemez. Babası ender olarak onu okuldan almaya gelir. Her zaman çok içmiş olduğundan ayakta duracak hali yoktur. Adamın eğri büğrü bir yüzü, gözlerine giren saçları ve başına ters olarak takılmış bir şapkası vardır. Zavallı çocuk onu dışarıda görünce korkusundan tir tir titremeye başlar.